Ayrım 8. Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 101. Korunaklı ülke, Gauragar Krallığı, Güneş Döngüsü'nün 6234. yılı, ilk yaz. Karasemer diye bir yer bilmiyorum. Gün bundan daha kötü bir şekilde başlayamazdı. Hancı, Tunkdil'in kahvaltısını masaya, haritanın yanına bıraktı. Güneşin ışıkları kalın camlardan içeriye vuruyor, tozlar ışıkta süzülüyordu. Tunkdil gözlerini kırpıştırmak zorunda kalmadığını fark etti sevinerek. Güneş ışığına alışmıştı artık. İdoslan ve Güzelçayır'da Karasemer'i bilen kimse yoktu anlaşılan. Hem duvardaki eski harita üzerinde de yer almıyordu. ''Bana yardımcı olabilecek birini tanıyor musun?'' diye sordu cüce. ''Tilogorn'un bir yazmanı ya da memuru yok mu burada?'' Hancı hayır anlamında başını salladı. Misafirine yardımcı olamadığı için üzgün görünüyordu. Cüce keyifsiz bir şekilde kaşıyla tahıl lapasını karıştırdı. Tadı fena değildi. Ancak durum iştahını kaçırmıştı. Tunkdil basit köylülerin harita okuyamayacaklarını düşünerek umudunu yitirmemeye çalıştı. Hancı büyük ihtimalle hayatı boyunca köyden 10 ya da 20 milden uzağa gitmemiş olmalıydı. İşin garip tarafı da köyü de Tunkdil kendi haritasında bulamamıştı. Paralı askerlerden birinin kendisine yardımcı olup yeri haritada göstermesini umdu. Sihir meclisinin habercileri kendisine kesinlikle yardımcı olurlardı ancak kendisi uyanmadan çok önce yola çıkmışlardı. Kırık camın masrafını karşılaması için hancıya birkaç madenin para verip aceleyle Lothian'a doğru yola çıkmışlardı. Oku yanlarında götürmüşlerdi. Tunkdil de daha fazla zaman kaybetmek istemiyordu. Bırak kas seninle olsun diyerek hancıyla vedalaştı ve çantalarını sırtına atarak andan ayrıldı. Nöbetçiler değişmişti. Kirli sakal suratlar kendisine yabancıydı. Ancak tahmininde yanılmamıştı. Paralı askerler hedefinin nerede yer aldığını biliyorlardı ve köyün yerini de harita üzerinde kabaca gösterebildiler. Öğleden sonra askerlerin dediği gibi kuzeye doğru giden yolda ilerlemeye başladı. Olur da orklara rastlarsan arkadaşlarının kerelerin nerede olduğunu söyle onlara diye bağırdı çitin üzerinde adamlardan biri ve üzerinde sineklerin uçuştuğu kokmuş canavar kellelerinden birine mızrağıyla vurdu. Askerlerin gülüşmeleri kendisini bir süre daha takip etti. Yolu bir gece önce pencereden gördüğü tarlaların kenarından geçiyordu. Güzelçayır adını hak ediyordu. Tunkdil yükünü almış başakların yazın rüzgarda başlarını eğişini, olgun elmaların sonbaharda dallarda sallanmasını ve insanların çalılardan fındık topladıklarını hayal edebiliyordu. İdos'tan hoşuna gidiyordu. Tek sorun kendisini daha rahat hissettirdi yer altında bulunmamasıydı. En azından ayağımın altında bir yol var. Yolunu kaybedip sağda solda dolanabileceği geldi aklına. Sivri kulaklar o kadar yeşilin arasında kaybolmamayı nasıl beceriyorlar acaba? Kitapların yazdığına göre elfler Alandur'un ormanlarının derinliklerine doğa, sanat ve güzelliklerle birlikte yaşıyorlardı. Fakat bunlar ruhsal tamamlama peşindeki bu kendini beğenmiş halkı canavar akrabaları olan kara elflerin saldırısından koruyamamıştı. Yaratık hayalimde canlandırdığımın elflerin aynısı gibiydi diye bir önceki geceyi ve karşılaşmalarını hatırladı. Lesintail yani kuzeydeki elf diyarı uzun zaman önce işgal edilmişti. Alandur'un 2/3 ölü ülkeye geçmiş ve altın düzlüklerin sivri kulakları tarih olmuşlardı. Bu bölgenin adı artık Duson Basur olmuştu ve buradaki kara elfler Gauragar'a sık sık akınlar düzenliyorlardı. Orada yaşayan insan kral Bruron onları durduracak güce sahip değildi. Sıradan askerler kara elfler karşısında her bakımdan zayıf kalıyorlardı ve daha olduğunu anlayamadan öldürülüyorlardı. Tunkdil Lothian'ın dehlizlerinden güneydoğudaki Duson Basur'a kadar olan mesafenin 400 mil kadar olduğunu hesapladı. Bu mesafe kara elfler için bile fazlaydı. Ancak eğer ölü ülke son aylarda kimse fark etmeden güneye doğru ilerleyerek kara elflere güç kattıysa durum başka diye düşündü. Bu bilgiyi aç Nudin'in ülkesi için tehlike anlamına gelirdi ve sihir meclisinin Lothian'ın neden haberci gönderdiğini açıklardı. Tunkdil yürüyüşü sırasında sürekli olarak etrafını kolluyordu. Ork sürüsünün ortasına dalmak niyetinde değildi. Arkası görünmeyen dönemeçlerde özellikle dikkat kesiyor ve zincir gömleklerle silahların şangırtısını ya da yaratıkların tiz çığlıklarını duymaya çalışıyordu. Fakat ne dövüşmek ne de kaçmak zorunda kaldı. Hava karardıktan 4 saat sonra İdoslan'dan Gauragar'a geçişi belirten rengarenk boyanmış sınır nişanına varmıştı. Ayakları ardından yolcuna bugünlük son vermeye karar verdi. Tungdil yüksek bir meşe ağacının dibine gidip yukarı tırmanmaya başladı ve güzel çayırdan aldığı bir iple çantalarını yukarı çekti. Hayatı kendisi için çok değerli olduğundan bir kuş gibi dallarda uyumaya razıydı. Böylelikle canavarların gözü önünde olmayacaktı. Ancak yine de onu görürlerse bir şeyler düşünecekti. Belini iki kez dolandıktan sonra ipi ağacın gövdesine bağladı. Kazara düşmek istemiyordu. Sonra gözlerini kapattı ve rüya görmeye başladı. Tungdil kuzey geçidini gördü. Büyük bıçak ile ejder dilinin zirvelerindeki taze ve dondurucu rüzgarı hissetti. Bir kartal gibi gri dağların üzerinden uçarak geçti. Bu güzel gidişat binlerce döngülük görkemli kayalarda çığlıklar yankılanınca kesildi. Yukarıdan taş kapı yolunda Giselbart ve klanların sonunu giderek savaşı izledi. Baltalar metal zırhları delerek bedenleri parçalıyordu ve yeniden havalanıyordu. Ancak düşman akının sonu gelmiyordu. Cüce kapılara amansızca saldıran sayısız düşmanı gördüğünde nefesi kesildi. Kapının önündeki zemini ve vıcık vıcık hale getiren iğrenç yeşil renkli ork kanının kokusunu alabiliyor ve zırhlara sürülmüş yağın tadını dilinde hissedebiliyordu. İğrenç tat giderek artarak dayanılmaz bir hale gelmişti ve Tungdil'in öğürmesine ve uyanmasına sebep oldu. Tungdil gözlerini açtı ve aydınlığa şaşırdı. Ne? Işık meşe ağacının etrafında yakılmış sayısız kamp ateşinden geliyordu. Gırtlaktan gelen gülüşmeler, homurtu ve küfürleşmelere eklenerek kulaklarına kadar ulaşıyordu. Kanı dondu. Paralı askerlerin beklediği ork sürüsü kampların ağacın etrafında kurmuşlardı. Cüce de ortalarında kalmıştı. Bu yüzden kuzey geçişindeki savaşı görmüştü rüyasında. Kulakları seslerini duymuş, burnu kokularını almış ve zihni bundan bir rüya meydana getirmişti. Cüce bir heykel gibi kımıldamadan dalda oturuyordu. Orklardan birisi onu görmemesi için ağacın içine kaynayıp kaybolmayı istedi. Şurası kesindi, güzel çayırdaki bir avuç asker bu kadar çok orka karşı dayanamazdı. Ateş birkaç mızrak boyu yüksekliğe kadar çıkıyordu ve gece yolda olanları yaklaşmamaları için uyarıyordu. Ancak ağaçlarda olan cüceler için geç bir uyarıydı bu. Bulunduğu noktadan görebildiği kadarıyla 100 kadar ork vardı. Bu kaslı ve güçlü kuvvetli orkların arkasında lezzetli ganimetlerin olduğunu bildikleri basit ağaç çitlerden çekilmeyecekleri kesindi. Tungdil daha dikkatli bakmaya başladı ve bakar bakmaz yeniden kusma isteği duydu. Yaratıklardan bazılarının ateşin üzerinde pişirdiği yiyecekler insan bedeni parçaları şeklindeydi. İki ateşin üzerinde ise tavuk kızartır gibi insan çeviriyorlardı. Cüce kendini toparlamaya çalıştı. Yaratıklar meşe ağacının dallarının aşağı doğru öğütülmüş lapa dökülürse oldukça şaşırırlardı herhalde. Yaralı orkların yaralarını temizledikleri lime lime kumaş parçaları Kral Tilogor'un renklerini taşıyordu. Güzel çayın insanları boş yere destek bekliyorlardı. Anlaşıldığı üzere İdosla'nın askerleri karşısındakini küçümsemiş ve bu hatanı belirin canlarıyla ödemişlerdi. Sonunda da orkların midelerini boylamışlardı. Ben tanrılara ne yaptım diye geçirdi içinden Tungdil. Neden beni bir dertten diğerine sürüklüyorlar? Güzel çayırdaki hiç kimsenin bu üzerlerine gelen yeşil siyah derili karabasandan haberi yoktu. Köyü uyarmak cüceye düşmüştü. Ancak canavarlar etrafında oturduğu sürece bunu başarması imkansızdı. Bu yüzden sakin bir şekilde bir fırsat çıkmasını beklemeli ve ağaçtan kaybolup hattı yarmalıydı. Sonra aklına başka bir fikir geldi. Kamp ateşine biraz daha yaklaşabilirse orkların ne planladıklarını dinleyebilirdi belki de. Ne de olsa lehçelerine hakimdi. Ya da en azından kitaplardan öğrendiğini hayata geçirmekten çekinmiyordu. Geniş bir kütüphaneye sahip bir magusun yanında yetişmenin faydaları vardı. Okumak ve öğrenmek Tungdil'in en sevdiği hobileriydi. Ne kadar inanılmaz görünse de bu homurtu, hırlama ve bağırmanın bir sistematiği vardı ve karşılıklı konuşmayı mümkün kılıyordu. Alimler tutsak edilmiş orklar sayesinde bu dilin sırlarını keşfetmişlerdi. Elbette aynı zamanda bir sürü de hakaret ve küfür barındırıyordu bu dil. Cücenin kalbi bu leş kokan canavarların arasından yürüyüp geçmek fikriyle deli gibi çarpmaya başlamıştı. Onu yakaladıkları anda işi biterdi. Ancak bir cücenin görevi insanları Tiyon'un yarattıklarına karşı uyarmaktı. Bu görevi onlara Tanrı Brakkas bahşetmişti. Kararını vermişti. Tungdil ağacın gövdesini inceledi ve aşağı sessiz bir şekilde nasıl inebileceğini hesaplamaya başladı. Tam çantalarını dallardan birini sabitlerken orkların arasında bir hareketlenme başladı. Ateşin başına oturanlar yavaş yavaş ayağa kalkıyorlardı. Konuşmaların şiddeti artıyordu. Misafirler gelmişti. Birlik meşenin etrafında toplandı. Cüce dalın kendisini taşıyabildiği noktaya kadar sürünerek ilerledi. Kendini zorladığı takdirde canavarların konuşmasını anlayabilirdi. Komutanları bağırıyordu ve bu da bir avantajdı kendisi için. Yeşil dalları dikkatli bir şekilde kenara itti. Orklar büyük bir çember oluşturmuşlardı ve ortada da bu güruhun liderliği olduğu anlaşılan köpek dişleri sivriltilmiş ve boyanmış 3 iri kıyım ork duruyordu. Sonra konuşmalar durdu ve ani bir sessizlik oldu. Tumtil nan seslerini duydu. İki atlı orkların yanına geldi. Siyah renkli atların gözleri yakut gibi parlıyor ve nallar yere her değdiğinde mavi beyaz kıvılcımlar çıkıyordu. Hayvanların hareketleri atlardan çok kedigillerden yürüyüşünü andırıyordu. Uzun boylu binicileri atları çemberin ortasına sürüp yere indiler. Cüce onların ne olduğunu anlamıştı. Kara elfler. Pelerinlerinin altında süslü işlemeli zırhlar kuşanmışlardı. Tunkli siyah deri pantolon, dizlerine kadar uzanan kahverengi çizmeler ve kırmızı eldiven giymiş olduklarını görebiliyordu. Uzun sarı saçlı kara elf, elinde ucu bir buz sarkıtısından daha büyük olmayan ince uçlu bir mızrak taşıyordu. Sol tarafında ise bir kılıç asılıydı. Yanındakinin siyah saçları örülmüştü ve pelerinin altında kayboluyordu. Elinde uzun bir yay, sırtında da sadak vardı. Baldırlarına deri kayışlarla iki kısa kılıç bağlıydı. Tumtil onu tanıdı. Bu handa odaya girmeye çalışan kara elfti. "Lütfen bırak kas, Feridegard ve Vrabor kara elflere yakalanmış olmasınlar," diye dua etti sessizce. Sarışın olanı konuşmayı ortak dilde yürütüyordu. Anlaşılan kara elfler orkların humurtul dillerini konuşmayı reddediyordu. "Ben Duson Basur'dan Sinthoras'ım. Efendim ölü ülkenin hükümdarı çift sesli Nodon, Toboribor'un üç beyine birlikte olma çağrısını iletiyor ve elini uzatıyor," dedi kara elf. Hiçbir şekilde nazik olmak gibi bir çaba içinde değildi. Teklifi iletmişti, kabul edip etmemeyi değerlerini bırakmıştı. Nodon'un işgali gerçekleştirmeyi daha önce kimseye yapmadığı şekilde Bakuk, Kragnar ve Usnot beylerine bırakıyor. Orkların başında bulunmanızı ve güneydeki gücü oluşturmanızı istiyor. Böylece kılıçlarınızın altında insanların kelleleri parçalanacak. "Hangimiz lider olacak?" diye sordu Kragnar. En az karşısındaki kara elf kadar uzun boyluydu fakat ondan iki kat kadar genişti. Diğer iki bey ondan daha kısaydılar. Bakuk ona sertçe vurdu. "Sen bizden daha mı üstün olduğunu düşünüyorsun?" diye bağırdı tehditkar bir şekilde. Kragnar meydan okumayı kabul etti. Burnundan soluyarak rakibine döndü. İki ork miğferleri birbirine değecek kadar yakın duruyorlardı. Elleri kılıçlarındaydı. Usnos daha akıllı çıktı ve geriye doğru birkaç adım atarak olacakları beklemeye başladı. "Efendim, üçünüz de eşit güce sahip olmanızı öneriyor," dedi Sinthoras yüksek sesle. "Hayır," dedi Kragnar çabucak. Bakuk homurdanarak aynı fikirde olduğunu bildirdi. Tumtil uzak da olsa kara elfin bu yaratıklardan iğrendiğini ve elinde olsa onlarla konuşmak yerine onları yeryüzünden silmeyi istediğini fark etti. Ancak Nodun'un emirlerine uymak zorundaydı. Cüce tüm bu iğrençliklerin arkasındaki kişinin adını ilk kez duymuştu. "O halde efendim, en çok toprağı ele geçirenin lider olmasını teklif ediyor." Mızrağı tutan elinin parmakları gevşek görünüyordu. Ancak bedeninin pozisyonundan bu kaba yaratıklara ne kadar az güvendiği belli oluyordu. Siyah saçlı arkadaşı da aynı şekilde tetikteydi. "Toprak mı?" diye humurdanarak sordu Usnos. "Neden en çok insan öldüren değil, bu bana daha çok uyardı," dedi ve karnını okşadı. Diğer iki ork da aynı fikirdeydi. "Hayır," dedi kara elf sert bir şekilde. "Önemli olan toprak. Kaç kişi öldürdünüz değil." "Neden?" diye karşı çıktı Bakuk. "Savaşçılara yiyecek gerekli. İnsanların üzerinize gönderdiği ordularla yetinin. Efendimin isteklerini biliyorsunuz." "Sen onun sözünü dinleyebilirsin sivri kulak. Ama o benim efendim değil," dedi Usnos hin bir şekilde. "Güneyde emirleri o değil, bizler veririz." Sinthoras ona acıyarak gülümsedi. "Bu ne kadar sürecek? Efendim orklarıyla birlikte kuzeyden yaklaşıyor ve siz daha silahlarınızı hazırlayamadan burada olacaktır." Sıradan orklara baktı. "Emirlere uyun. Sonunda her kabile kendi beyliğiyle ödüllendirilecek. Toboribor sadece başlangıç. Yakında her kabile kendi ülkesine sahip olacak ve insanlar onlar için çalışacak. Ya da kendi ırkınızdan olanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Kuzeyden gelecek yeşil ve siyah renkli akraba tehdidi yerini bulmuştu." Üç ork sustu. Birbirleriyle didişmeyi unutacak kadar düşüncelere dalmışlardı. Tumtil yaprakların arasından olanları izliyor ve kulaklarına inanamıyordu. Şu ölü ülke üzerinde yönetim asasını elinde bulunduran Nodon denen yaratık güneyi ele geçirmek için harekete geçmişti. Elf ve insanlar acı dolu yıllarla karşı karşıyaydılar. Efendinin söylediği gibi yapacağım dedi Usnoz. Onunla karşı karşıya gelmeyi göze alamamıştı. Ve lider olacağım. Kragnar ona kızgın bir gözlerle baktı. O zaman ben de aynı şekilde yapacağım diye ilan etti. Kragnar, Suhor kabilesi diğer tüm kabilelerin toplamından daha fazla toprak ele geçirecektir dedi. Diğer iki beyi küçümsemek amacıyla büyük bey olacağım. Tüm kabileler benim olacak. Asla dedi Basso komurdanarak. Kırmızı kanları şehrini sizlerden daha hızlı yerle bir edeceğiz. Bunu yakında göreceğiz. Ayrılıp üç farklı yönden saldıracaksınız dedi Sintoraz ve kemerini keseye uzanıp içine üç tane basit lacivert kolye çıkardı ve onları orklara doğru attı. Bunları size efendim gönderdi. Bunlar sizi düşmanların büyülerinden koruyacak hediyeler. Cesur bir ork bu arada atlara yaklaşarak burnuyla onları koklamaya başladı. Kara atın başı hızla yana döndü, çenesi açıldı ve kapandı. Keskin dişler canavarın omzuna girdi ve büyükçe bir parça et kopardı. Yaradan açık yeşil bir kan fışkırmaya başladı. Yaralı bağırarak geriye doğru kaçtı. İkinci bir ork kılıcını çekerek ata saldırmaya kalkıştı. Atın sağ arka bacağı geriye doğru uzandı ve orkun göğsünün ortasına bir darbe indirdi. Havada kıvılcımlar uçtu ve ork havada birkaç adım uçup sert bir şekilde yere düştü. Ork ayağa kalkmaya fırsat bulamadan ikinci at gelip ön ayaklarıyla karnına bastı. Orkun zırhı yamuldu ve parçalandığı anda büyük bir gürültü duyuldu. Atın başı aşağı eğildi ve dişlerini canavarın açıkta kalan boğazına geçirdi. Yırtılma sesi duyuldu ve o anda orkun korku ve acı çığlıkları birden kesildi. Cüce gözlerine inanamadı. At kopardığı parça eti midesine indirmişti ve diğer at ise keyifli bir şekilde kişniyordu. Sarışın kara elf arkasını dönerek anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Sadece dışarıdan ata benzeyen hayvanlar bir anda sakinleşip sahiplerinin yanına geldiler. Kara elfler narin bir şekilde atlarına bindi. Sizden bekleneni biliyorsunuz. Acele edin ve anlaşmaya uyun dedi Storas. Ürkütücü bir şekilde ve atını çevirdi. Kara elfler ilerlemeye başladılar. Çevrede duran orklar aceleyle atların yanından uzaklaşıp dişlerin erişemeyeceği bir mesafeye kaçtılar. Orkların tekrar konuşmaya başlamaları biraz zaman aldı. Yaralı ork öne çıktı. Bak seri kulaklar ne yaptı diye çılgın gibi bağırmaya başladı ve kanlı pençesini Başhuk'un yüzüne bastırdı. Rugnar'ı öldürdüler, bunun hesabını vermeliler. Uzun boylu ork yüzüne bulaşan kanı sildi. Kapa çeneni salak diye bağırarak karşılık verdi ve küfürleri sıraladı. Onlar bizden. Onlar mı? Bizden mi? Onları da kırmızı kanlar gibi yiyeceğiz diye gürlemeye devam etti ork. Kabilesinden üç kişi daha ona katıldı. Bundan cesaret alan ork kısa yayını gerip atlıların arkasından nişan aldı. Onlarla atların tadını merak ediyorum. Cüce onların at olmadığını biliyordu, hatırlıyordu. Lord Iano'nun kitaplarında onlara karabasan deniyordu. Bunlar bir zamanlar kötülük tarafından ruhları, beyaz kürkleri ve boynuzları alınmış ve gecenin yaratıkları haline getirilmiş tek boynuzlardı. Et deyip her şeyden ve özellikle de iyi olan şeylerden nefret ederlerdi. Bu yüzden korkulan avcılar haline gelmişlerdi. Basuk bağırtılardan sıkılmıştı. Kaba yapılmış kılıcını çekip çığırtkan orkun boğazına sapladı. Kılıç yarıya kadar içeri girip tekrar büyük bir gürültüyle dışarı çıktı. Sonra bey bir başka orku yakalayıp kellesini uçurdu. Kan damlayan kelleyi havaya kaldırarak diğerlerini uyarmak için bağırdı ve sonra kelleyi yere atarak ayaklarının altında ezdi. Kafatası küçük parçalara ayrılarak dağıldı ve beyinle karışık etrafa saçıldı. Bağıran diğer iki ork da kılıçla öldürüldü. Orklar sorunları böyle çözüyorlardı. Korkutulmuş kalabalık sakinleşti ve savaşçılar yine ateşlerin başına geçerek zafer kutlamalarına devam ettiler. Karabasan tarafından öldürülen orkla ve kılıçla öldürülen diğer dört orkla kimse ilgilenmedi. Öylece tozun içinde kanayarak yatmaya devam ettiler. Şimdi diye öğrenmek istedi Usnoz. Ben güneye gideceğim ve sen Kragnar Basuk'u işaret etti. Batıya gideceksin. Usnoz sana da doğu kalıyor. Diğerleri onu onaylayarak başlarını salladılar. Kırmızı kanların şehri ne olacak? Oldukça yakında dedi Usnoz heyecanı saklamayarak. Ayrılmadan önce birlikte saldırıp etleri alalım derim. Baskuk çenesini kaşıdı ama kara elf bunu yapmamızı yasakladı. Şu anda güneydeyiz. Burada bizim emirlerimiz geçer hala. Hem yarışmamız daha başlamış değil dedi Usnoz sahince. Seri kulak yeni topraklar ele geçirmekten bahsetti. Fakat buralar zaten bizim elimize diyerek güldü pis pis. Ayrıca benim adamlarım kellerin çitlerin üzerine asmışlar. İntikam istiyorum diyerek gürledi. Kragnar ve göğüs zırhını yumruğuyla vurdu. Sivrik kulak buna engel olamaz. Gün doğumunda mı diye sordu Bangkok ve diğerleri de homurdanarak ona onay verdi. Kılık dil dalları bırakıp sessizce geriye doğru süründü. Korunaklı ülkede uğursuz şeyler oluyordu fakat öncelikle güzel çayır uyarılmalıydı. Sonra da Kara Semer'den döndükten sonra Lothian'a ölü ülkenin garip efendisinden bahsedecekti. Büyücü de yapılması gerektiğini bilirdi ve derhal sihir meclisini toplardı. Hatta tüm kral ve kraliçeleri bir araya getirip hepsiyle konuşması en doğru hareket olurdu. İnsanlarla büyücülerin bir araya gelerek ölü ülkenin karşısına çıkmalarının en sağlıklı yol olduğu fikrindeydi cüce. İnsanlar kendi halkından yardım istedikleri ve delegeler gönderdikleri takdirde savaşta başarılı olma ihtimali çok artardı. Tuldil orkların büyük kısmının uyumasını bekledi. Yine de fark edilmeden aralarından geçmek çok zor olacaktı. Zira 300'üne kadar nöbetçi kampa kimsenin fark edilmeden yaklaşmaması için nöbet tutuyordu. Cüce oldukça uykulu ve yorgun görünen bir orkun nöbet tuttuğu bir noktayı belirleyip oradan kaçmaya karar verdi. Ork paslı mızrağına yaslanıp hafiften uyuklamaya başlamıştı bile. Tuntil uzun uzun düşündükten sonra çantalarını da yanında götürmeye karar verdi. Şansına güvenmiyordu ve yaratıklar değerli eşyaları buldukları takdirde bunu Lothian'a ve Goran'a nasıl anlatacağını bilmiyordu. Ses çıkarmamaya çalışarak ağaçtan inmesi çok uzun zamanını aldı. Bir dalın kırılması sonu anlamına gelirdi. Elirli ağacın kabuklarına tutunmuştu. Ağacın gölgede kalan kısmından ufak ufak aşağı kaydı. Arada sırada zincir gömleği dallardan birine takılıyordu ancak her seferinde gürültü çıkarmadan halkaları kurtarmayı başardı. Nihayet ayakları yere değdi ve hemen nemli ve hoş kokulu otların arasına yattı. Böylece orkların o iğrenç kokusu biraz olsun burnundan gitmişti. Sürülmeyi tam olarak hiçbir zaman becerememişti. Bu yüzden bir tırtıl gibi göbeğin üzerine hareket edip kıçını fazla havaya kaldırmamaya dikkat ediyordu. Çantalarını ise önünde sessizce itiyordu. Tunkdil'in kolay olacağını tahmin ettiği şeyler büyük sorun yaratmaya başlamıştı. Baltasının sapı ikide bir bacaklarının arasına sıkışıyor ve zincir gömleği her hareketinde şangırdıyordu. Çizmeleri nemli otların üzerinde tutunamayarak kayıyordu. Kötü bir tırmanıcı değil, aynı zamanda da kötü bir sürünücüyüm diye geçirdi içinden ve kaşlarındaki terleri sildi. Cüceler Brakkas tarafından açık alanlarda savaşmak üzere yaratılmışlardı. Bir yere çıkmaları gerektiğinde merdiven inşa ederlerdi ve bir yerlere gitmeleri gerektiğinde ise oraya yürürlerdi. Bu kadar basitti. Tunkdil uyuklayan nöbetçinin yaklaşık 10 ayak uzağındaydı. Ay ışığındaki çirkin yaratığın her ayrıntısını görebiliyordu. İğrenç yüzünde sayısız yara izi ve boyayla yapılmış savaş işaretleri vardı. Ağzının kenarından sütümsü bir salya akıp köpek dişlerinden yağlı zarına damlıyordu. Yassı burnundan gürültüyle nefes alıyordu. Cüce orkun o şekilsiz kellesini baltasıyla parçalamamak için kendini zor tutuyordu fakat bunu yaptığı takdirde güzel çayırı gelecek olan saldırıya karşı uyarması ihtimali kalmazdı. İlk zorluğu atlatıp biraz olsun rahatladığında en yakındaki tarlanın sulama kanallarından birine süründü. Artık düşmanın görünüşünden çıkmıştı. Kanal yeterince derindi. Böylece en yakındaki korulun içine kadar ilerleyip orada nihayet ayağa kalkabildi. İşte buna macera dedi. Üzerine bulaşmış olan çamur onu rahatsız etmiyordu. Daha başka dertleri vardı. Korulun pek büyük olmadığını ve içinden dümdüz geçtiğini hatırladı. Kaybolmamak için dua etti. Orklardan yeterince uzaklaşınca gürültü çıkarmamak için çaba harcamaktan vazgeçti. Köye zamanında ulaştığı takdirde insanlar kendilerini korumak için önlem alabilirlerdi. Tunkdil hızlı adımlarla kısa sürede korulun diğer tarafına ulaştı, rahatlayarak ağaçların arasından çıktı. Bırak kasadına karşılaştığı manzara nefesini kesti. 400 adım ilerisinde arkasında bıraktığı ork sürüsüne 3 kat daha kalabalık başka bir ork ordusu kamp kurmuştu. Tüm bir tarla uyuyan orklarla doluydu. Kamp ateşi yakmadıklarından alev görememişti. Tunkdil nöbetçiler onu görmesini hızla geriye doğru adım attı. Etrafına ne kadar baksa da köye ulaşabilmek için uyuyan canavarların arasından geçmekten başka bir çare görünmüyordu. İçine düşen şüphenin ardından cüce inadı galip geldi ve insanları yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarma isteği ağır bastı. Tunkdil korulun kenarından ilerleyerek canavarların arasından geçebileceği bir boşluk görmeye çalıştı. O anda topuğu sert bir şeye çarptı. Birden yerdeki kurumuş yapraklar havaya savruldu ve iki metal çene kapanarak onu sol bacağından hemen dizinin altından yakaladı. Yer yarıldı ve Tunkdil bir deliğin içinde kayboldu. Kısa süren bir düşüşün ardından çukurun zemine başüstü düştü ve bilincini kaybetti. Ağrıları onu baygınlığından çekip çıkardı. Tunkdil sol bacağındaki zonklayan ağrıyla uyandı. İnleyerek doğruldu ve çukurun kenarlarının açık yeşil içinde siyah çevre çizgileri oluşturdu. Yukarı baktı. Gün ağarmıştı. Bacağını sıkıp kan akışını durduran şey ne olduğunu biliyordu. İnsanlar bunları kurtları yakalamak için kullanıyorlardı. Metal dişler deri pantolonunu yırtmış, yaraları koyu kırmızı kabuk bağlamıştı. Dizden aşağısı zonkluyordu. Tunkdil tuzağı ayırmaya çalışmakla zaman harcamadı. Dişlerini sıkıp yayları tutan ince çiviler kırılana kadar baltasıyla vurdu. Vurduğu her darbe bacağında sarsıyor ve cüceyi inletiyordu. Kararlı bir şekilde demir dişleri ayırdı. Bacağındaki baskı yok olmuştu. Tuzağı dikkatli bir şekilde kaldırıp sinirle fırlattı. Çukurun duvarını tutunarak ayağa kalktı ve ancak yaralı bacağının üzerine bastığında kalçasına büyük bir ağrı girdi. Bu bacakla koşamazdı. Hatta içinde bulunduğu hapishaneden kurtulabilirse şanslı sayılırdı. İnsanlar ancak güzel çayırdaki aklına gelince içinde inanılmaz bir güç yükseldiğini hissetti. Önce elindeki çantayı yukarı fırlattı, sonra diğer çantayı sırtına yükleyip topraktan çıkan ağaç köklerine asılarak kendini yukarı doğru çekmeye başladı. Son gücüyle kendini kenardan yukarı çekti ve derin derin nefes alarak otların arasına serildi. Bundan sonra bastığım yere daha çok dikkat edeceğim dedi kendi kendine. Bir süre sonra korulun kenarına kadar süründü. Bahar rüzgarının taşıdığı taze havadan orkların gitmiş olduğunu anladı. Tarla terk edilmişti. Gökyüzüne bir fırtına bulutu gibi yükselen duman nerede olduklarını gösteriyordu. Tunkdil ayağa kalkıp çantaları alarak yola koyuldu. Saçındaki toz ve kurumuş yaprakları silkeledi. Nefret ve sinir bacağındaki ağrıyı unutturmuş ve onu neredeyse kanatlandırmıştı. Artık koşabiliyordu. Dikkatsizliği yüzünden güzel çayırları uyaramamış olsa da onlarla birlikte savaşacaktı. Mantığının söyledikleri inadına çarpıp geri dönüyordu. Tunkdil'i köye ulaşmaktan hiçbir şeyi durduramayacaktı. Gökyüzüne yükselen duman onu adeta kırbaçlıyordu. Öğleden sonra ter içinde köyün başındaki yokuşa gelmişti. Güzel çayırı alevler sarmıştı. Ağaç çitte büyük gedikler açılmıştı ve bir kısmı da yangında yok olmuştu. Köyü savunmaya çalışanların parçaları sağa sola savrulmuştu. Paralı askerlerden geriye kalanları gördü. Kafaları kendi mızraklarına saplanmıştı. Donuk gözlerle nöbet kulelerinden aşağı güzel çayırı kocaman bir kül yığına çeviren yangına bakıyorlardı. Tunkdil ne bir imdat çığlığı, ne bir emir, ne de yangını kontrol altına almak için verilen komutları duyabiliyordu. Duyabildiği tek ses yanan ahşabın çıkardığı çıtırtıyla çöken çatıların gürültüsüydü. Köyde kimse hayatta kalmamıştı. Baltasını eline alarak köyün içine girdi. Belki yıkıntıların arasında sıkışmış kimseler vardır, onları kurtarabilirim. Tunkdil baltasının sapını tutunarak kapıdan geçti ve ana cadde boyunca ilerledi. 8. ayrımın sonu, sayfa 115.